Ayrım 12. Erkekler nasıl düşünür? Adrian Mendel. Sayfa 129. 12. bölüm. Pasiflik. Pasiflik konusunda hepimizin bir deneyimi vardır. Çoğumuz bazı durumlarda pasif, bazılarında ise rahat davranırız. Pasiflik, insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, kendilerini korumalarını ve duygularını açıklıkla ifade edebilmelerini engelleyen bir duygudur. Bu duygu her iki cinsi etkilese de kadınlar üzerinde etkisi erkeklere göre çok daha fazladır. Pasiflik, önemsiz olduğunuz düşünce ve duygularınızın hiçbir önemi olmadığı ya da değersiz olduğu gibi bir inançtan ortaya çıkar. Eğer başkalarının kendinizden daha iyi, daha güçlü ya da daha önemli olduklarına inanıyorsanız, her konuda dikkatli olmanız gerçekten de mantıklıdır. Bu durumda kendinizi ifade ederken tereddütlü ve silik davranarak kendinizi güvende hissedersiniz. Karar vermeniz, kararlı olmanız ya da harekete geçmeniz olanaksızdır. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz için kendinize başkalarına gösterdiğiniz kadar saygı göstermeniz gerekir. Dürüst, doğru sözlü ve kararlı olduğumuz zaman hepimiz kendimizi severiz. Başarılı olduğumuz zaman her şey kolay gözükür gözlerimize. Sessiz kalmaktansa kendimizi ifade edebilmek her zaman daha iyidir. Kendinizi iyi ifade edebildiğiniz zaman kendinizi güçlü hisseder ve kontrol elinizde bulundurduğunuza inanırsınız. Pasif davranmak ise sürekli olarak kaygılanmanıza ve herkese içerlemenize yol açar. Çok ilginçtir ama pasif bir insan hep başkalarını memnun etmeye çalışmasına karşın hiç kimseyi memnun edemez. Pasif bir insanın neden olacağı tepkiler genellikle öfke, sabırsızlık ve acıma gibi tepkilerdir. Aşırı düşünceli davranan birinin yanında kendinizi ne kadar rahat hissettiğinizi bir anımsamaya çalışın bakalım. Çok yaygın olmasına karşın pasiflik doğal bir durum değildir. Aktif olmak ise temel bir insan gereksinimidir. İnsanların doğuştan getirdikleri bir yeterlilik dürtüsü vardır. Bebekler dünyaya geldikleri zaman kendilerini iyi ifade ederler. Herhangi bir gereksinimleri oldukları zaman hemen ağlamaya başlarlar. Fakat maalesef aktif bebekler yetişkin olduklarında genellikle pasif olurlar. Doğduktan sonra çocukları pasifliğe iten nedir? Bebekleri uslandırma makinaları. Hepimiz pasifliğe geçen yıllarda öğreniriz. Psikiyatrist olan bir arkadaşım ailede şaka yollu. Bebekleri uslandırma makineleri der. Şaka olsa da bu tanımlama kısmen doğrudur. Aileler çocuklarına iyi özellikler ve düşünceli olmayı öğretirlerken pasifliği de empoze ederler. Çocuklarımıza yerli yersiz konuşmamalarını ve saygısız davranmamalarını öğretiriz. Dediğimi yap, öğretmenlerin sözünden çıkma. Okullar yetkiyi yargılanmayan, sessiz, sakin ve terbiyeli çocukları ödüllendirir. Dini ilkeleri insanlara karşı kendilerini dinlerine adamalarını ve sadakat göstermelerini öğretir. İşverenler emirlerine uyan insanlar isterler. Eğer her isteyen istediğini yapsaydı toplum var olamazdı. Fakat sorunsuz bir toplumun bedelini bizler pasif insanlar olarak ödüyoruz. İçinde yaşadığımız kültür kadınların bağımlı bir rol oynamalarını ve kendilerini çaresiz görmelerine zemin sağlamaktadır. 1922 yılında Amerika Üniversiteleri Kadınlar Derneği ve Ulusal Eğitim Derneği öğretmenlerin kız ve erkek çocuklarının sınıf içi davranışlarına tepkileri konusunda ortaklaşa yaptıkları bir çalışmayı yayımladılar. Çalışmaların adı Okullar Kız Çocuklarının Hak Ettikleri Biçimde Ödüllendirmiyor. Bu çalışma öğretmenlerin kız çocuklarını pasif davranma konusunda yüreklendirdiklerini ortaya çıkardı. Ana babalar ve öğretmenler kız ve erkek çocuklarına terbiyeli olmalarını söylerler. Ama erkek çocukları kuralları çiğnedikleri zaman onların bu davranışlarını görmezden gelirler. Erkek çocukları yaramazlık yaptıkları zaman onlara erkek çocuğu işte deriz de kız çocukları sessiz oldukları zaman onlara hanımefendi demeyi uygun buluruz. Erkek çocuklarının oyunlarında saldırgan olmaları konusunda yüreklendirirken kız çocuklarının işbirliği ve uyum içinde olmalarını doğru karşılarız. Kadın ve erkek sözcükleri pasiflik ve saldırganlığı da çağrıştırır. Dr. Irene Pitt Stever, Kadınları iş yaşamlarında engelleyen etmenler adlı makalesinde bu konuda çalışmasının bir özetini sunmaktadır. Stever, kadınların iş yaşamlarında yüz yüze geldikleri en yaygın sorunlarla toplumumuzun kadınlık ve kadınların sosyalleşmesi konularındaki tanımlar arasındaki bağdan söz etmektedir. Çok erken yaşlardan itibaren kız çocuklarına kendilerinden önce başkalarını düşünmelerini öğretiriz. Sonuçta da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri zaman kadınlar bencil ve fırsatçı oldukları duygusuna kapılırlar. Kadınların kendi adlarına değil de başkalarının adına güç ya da inisiyatif kullanmalarının bir sakıncası yoktur. Kendini iyi ifade edecek biçimde davranmak kadın basma kalıbına ters düşer. Bazı kadınlar kendilerini iyi ifade etmenin kadın kimlikleri için bir tehdit oluşturduğunu düşünmektedirler. Eğer pasif ve bağımlı olmanın kadınca bir şey olduğunu düşünürsek, kendini iyi ifade edebilen kadınlar için ne diyeceğiz? Başarılı kadınlar maalesef erkeksiz, saldırgan, zararlı gibi isimlerle anılma riskini göze almaktadırlar. Kız çocuklarına başarının kadın kimliklerini tehlikeye düşüreceği ve erkeklerin gözünde çekiciklerini yitirmelerine yol açacağı konusunda uyarırız. Genç kız olduklarında derslerinde aldıkları iyi notları kimseye söylememeyi öğrenmişlerdir bile. Kendini güçlü ve başarılı hissetmek kadın kimliğine başka açılardan da bir tehdit oluşturur. Bir kadının kimliğinin ilişkileri oluşturur. Bazı kadınlar çok başarılı olurlarsa kimseye gereksinimleri olmayacağından korkarlar. Eğer hiç kimseye gereksinimleri olmazsa kendilerini yine de kadın gibi hissedebilecekler midir? Kadınlar erkekleri idealleştirmeyi ve onları kendilerinden daha güçlü görmeyi öğrenirler. İdealleştirmeye çalıştığınız bir erkekten daha başarılı olmanız nasıl davranırsınız? Kendinizi iyi ifade edebilmek ve başarılı olmak sosyal olarak reddedilme, başkalarının onayını alamama ve kadın kimliğini yitirme gibi bir takım olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Her konuda yeterli olan kadınlar kendilerine güvensiz hissederken, yetersiz olan erkeklerin kendilerine bu kadar güvenin olması nedendir acaba? Kadınlar ve erkekler üzerinde yapılan değişik çalışmalar, kadınların ve erkeklerin başarılarının ve başarısızlıklarının yanıtını çok güzel vermektedir. Kendine güven duygusu, kazanılan başarılar sonucunda ortaya çıkan bir duygudur. Erkekler, başarılarının nedeni olarak yeteneklerini, başarısızlıkların nedeni olarak da kontrolleri dışında ortaya çıkan olayları gösterirler. Kadınlarsa bunun tam tersini yaparlar. Kadınlar başarılarının nedeni olarak şanslarını, başarısızlıkların nedeni olarak da yeteneksizliklerini gösterirler. Bu kalıp özellikle de zeki kız çocuklarının olumsuz yönde etkiler. Ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada erkek çocuğunun ne kadar zeki ise ileride o kadar başarılı olmayı umduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda kız çocuklarının tepkileri farklıdır. Kız çocuğu ne kadar zeki ise ileride o kadar başarısız olacağı düşünmektedir. Başarılarınızın şans eseri, başarısızlıklarınızın ise hatalarınız yüzünden olduğunu düşünürseniz kendinizi yeterli hissetmeniz olanaksızdır. Her şeyden önce kendinize inanmanız gerekir. Yeterli olduğunuza siz inanmazsanız kimse inanmayacaktır. Kadınların kendilerine güven duymamaları çalışan kadınlara çok büyük zararlar vermektedir. Kadınlar kendilerini güvende hissetmedikleri için iş yerlerinde çok pasif davranmaktadırlar. Başarılı kadınlar bana yetenekleri ve yeterlikleri konularında şüpheye düştüklerini anlatıyorlar. Kadınların kendi etkinliklerini düşürdüklerine, zekalarını ve isteklerini yadsıdıklarına tanık oluyorum. Çok zeki kadınların kendilerini ifade ederken kendilerini küçümser, hep özür dileyen ve çekingen bir dil kullandıklarını işitiyorum. Başarılı kadınlar genellikle sahtekarlık yaptıkları gibi bir kaygıyla kapılıyorlar. Kendilerini bir sahtekar gibi görüyor ve bu durumun ortaya çıkmasından korkuyor. Örneğin, benim çalışma gruplarındaki kadınlar gerçekten de birer profesyonel olup olmadıklarını sorguluyorlar. Profesyonel sözcüğünü kullandıklarında aslında erkek gibi demek istediklerini anladım. Taklit etmeye çalıştıkları bu profesyonel erkek, iş yerinde daima güçlü, kendine güven duyan, kendine yeten ve duygusuz biriydi. Kendilerinde bu özelliklerin olmadığı düşünmelerine hiç şaşmamak gerek. Kendilerini olanaksız bir standarda göre değerlendirmeye çalışıyorlardı. Uysal ve pasif bir kadın rolü, iş yerindeki rekabetçi ortama ters düşen bir roldür. Erkeklerin sosyal durumlarda kendilerini pasif kadınların yanında daha iyi hissetmelerine karşın, kadın meslektaşları aynı davranışları iş yerinde sergiledikleri zaman canları sıkılmaktadır. Erkeklerin pasiflik konusunda dile getirdikleri şikayetler, kadınların gereğinden fazla özür dilemeleri ve gereğinden fazla tereddüt etmeleridir. Özür dilemek. Bir eczacı olan Luther şunları dile getirdi. Kadınlar sürekli özür diliyorlar. Keşke sadece işlerini yapsalar. Siz gereğinden fazla özür diliyor musunuz? Bir başkasını mutsuz ettiğinizde hemen özür dilemeye başlıyor musunuz? Nedeni sizin hatanız olmasa bile. Herhangi biri herhangi bir durumdan hoşnut olmadığı zaman özür diliyor musunuz? Bir gün içinde kaç kez özür dilediğinizi bir sayın bakalım. Ya da bir hafta içinde özür dileme nedenlerinizin kaç kez özür dilediğinizi not edin. Çoğumuz bu konuya dikkat etmediğimiz sürece ne kadar sık özür dilediğimizin farkında değilizdir. Özür dilemek çok derinlerde yer etmiş olan bir alışkanlıktır. Kadınların özür dilerim demelerinin pek çok değişik nedeni vardır. Sorunları ortadan kaldırmak ya da birinin bize öfkelenmesini önlemek için özür dileriz. Anlayış göstermek ya da pişmanlığımızı dile getirmek için özür dileriz. Birinin dikkatini çekmek için özür dileriz. Birinin hatasını düzeltirken özür dileriz. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sözleşmeyi kaybettiğiniz için özür dilerim. Özür dilerim ama hata yapıyorsunuz. Kendinizi kötü hissettiğiniz için özür dilerim. Özür dilemenin tek uygun olduğu yer, yaptığınız bir hata için özür dilemenizdir. Özür dilerim diyerek anlayış göstermek erkeklerin kafasını karıştırır. Bir erkeğe hiç, kötü bir gün geçirdiğiniz için özür dilerim dediğiniz ve erkek size hırsla dönüp, neden, senin hatan değildi ki dediği oldu mu? Kadınlar birinin mutsuz olduğunu hissetme ve o kişiyi rahatlatma konusunda uzmandırlar. Fakat iş yaşamında erkekler birbirlerinin kendilerini rahatlatmasından hoşlanmazlar. Onların tek isteği sorunun çözülmesidir. Bu davayı kaybettiğimiz için özür dilerim gibi bir şey söyleyerek yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Ama erkekler bu tür yorumları can sıkıcı, hatta hakaret gibi görürler. İkinci kuralı asla aklınızdan çıkarmayın. Güçlü olduğunuz izlenimi verin. Eğer bir erkeğin sinirli olduğunu hisseder ve bunu dile getirirseniz zayıf bir yönünü dikkatleri çekiyormuşsunuz duygusuna kapılabilir. Eğer sorunu çözemiyorsanız kimseyi rahatlatmaya çalışmayın. Bu tür girişimlerinizin geri tepmesi çok olasıdır. Birisi öfkeli ya da sinirliyken kendinizi rahatsız hissetmemeniz için epeyce çalışma yapmanız gerekir. Kadınların çoğu çevrelerindeki biri sinirliyken kendini kötü hisseder. Herhangi biri sizden ya da herhangi bir şeyden hoşnut olmadığı zaman kendinizi rahat hissedebilmeniz gerekir. Herkesin kendisini iyi hissetmesini sağlamak sizin sorumluluğunuz değildir. Size işinizi yapmanız için para ödediklerini unutmayın. Birisi öfkelendiği zaman durun ve düşünün. Öfkelenmesinin nedeni sizin yaptığınız bir hata mı? Eğer yanıtınız hayır ise, gerekiyorsa dilinizi ısırın ama sakın özür dilemeyin. Eğer yanıtınız evet ise özür dilemeyin, hatanızı düzeltmeye çalışın. Sorunu çözdüyseniz neden bir daha özür dileyesiniz ki? Hiç özür dilemeyin demiyorum. Sadece yerinde özür dileyip dilemediğinizden emin olun. Aşırı tedirginlik. Bir doktor olan Carlos işi almadığı bir kadını şöyle tanımladı. O kadar tedirgindi ki aynı odada onunla yalnız kalmaya korkmuştum. Yangın çıksa beni rahatsız etmemek için bana haber vermeyeceğinden kaygılanmıştım. Tedirgin. Mütereddit, utangaç, korkak, kararsız, yetersiz olduğunuzu düşündükleri kadınları tanımlarken erkeklerin kullandıkları sözcükler. Kendinizden emin olsanız bile yanıt verirken tereddüt eder, alçak sesle konuşur ya da belki, neredeyse, hemen hemen, çok, bazı, genellikle gibi sözcükleri sıkça kullanırsanız tedirgin ya da kararsız olduğunuz gibi bir izlenim verirsiniz. Bu tür sözcükleri sık kullanır mısınız? Bu sözcüklerin kullanılmasının koşul olduğu yerler vardır ama bazı, hemen hemen, neredeyse, çoğu gibi sözcükleri ne kadar sık kullanıyorsunuz? Bu sözcükleri kesin değerler vermek için mi kullanıyorsunuz yoksa kesin konuşmaktan korkuyor musunuz? Bu sözcükleri ne sıklıkla kullandığınızı sayın. Daha sonra da bu sözcükleri kullanmaktan kaçının. Elbette her zaman tamamen doğruları söylemeseniz ama kararlı olduğunuz gibi bir izlenim verirsiniz. Sorun çözme gruplarımdan birinde bir deney yaptık. Hiç kimse cümlelerinde 5 sözcükten fazlasını kullanmayacaktı. Sadece gerçekleri dile getirecek ve yukarıda söz ettiğimiz sözcükleri kullanmayacaktık. Sonunda gülmeye başladık. Çünkü erkekler gibi konuşmaya başlamıştık. Bu sözcükleri kullanmadığımız zaman ne kadar kararlı bir ifadeyle konuştuğunuza ve bu sözcüklerin ne kadar gereksiz olduğuna şaşıracaksınız. Bazı kadınların sesleri çok yumuşak ve hafiftir. Erkekler bunu zayıflık şeklinde yorumlarlar ve bu kadınları asla ciddiye almazlar. Ses konusunda bir uzmana bu kadınların daha güçlü oldukları gibi bir izlenim verebilmeleri için ne yapmaları gerektiğini sordum. Bana bunun erkekler için de sorun olduğunu söyledi. Sorun sesin yüksekliği değil, tonuymuş. Bu uzmanın önerisi. Bu tür kişilerin ses tonlarını ayarlamaları oldu. Bu ufacık değişiklik çok büyük bir fark yaratıyor. Bunu şarkı söylemeyi öğrenerek başarabilirsiniz. Ders alın, bir koroya üye olun ya da duş alırken şarkı söyleyin. Sonuçtan hoşnut kalacaksınız. Kendini iyi ifade edebilmek sadece konuşmayla ilgili değildir. söylediklerinizin ifade biçiminizin ve konuşurkenki görüntünüzün bileşimidir. Güçlü yönlerimizi sözlerimizle, vücut dilimizle ve yüz ifademizle dile getiririz. Hem görüntünüze hem de kullandığınız sözcüklere dikkat edin. Kendinizi ifade biçiminiz söyledikleriniz kadar önemlidir. Göz temasından kaçmayın. Konuştuğunuz kişiye bakın. Yüz ifadenizi iletmek istediğiniz mesajla uyumlu olmasına dikkat edin. Gülümser ya da gülerken öfkenizi dile getirmeyin. Başınızı dik tutun. Yavaş yavaş tek tek konuşun ve ses tonunuzu iyi ayarlayın. Pasif olmak sizin için bir engel oluşturuyor mu? Kendinize şu soruları sorun. 1. Riske atılma konusunda rahat mısınız? 2. Daha önce hiç yapmadığınız bir işi gönüllü olarak yapmak ister misiniz? 3. Hiç bilmediğiniz ama daha ilginç bir iş yapmaktan korkar mısınız? 4. Karar vermek konusunda zorlanır mısınız? 5. İşinizi çevrenizdeki erkeklerden daha uzun zamanda mı bitiriyorsunuz? 6. Rapor yazarken bir şeyler unuturum korkusuyla en ufak bir ayrıntıyı bile atlamıyor musunuz? 7. Önemli bir karar vermeniz gerektiğinde danışmanınıza sormadan edemiyor musunuz? 8. Hatalı olmadığınız durumlarda bile özür diler misiniz? 9. Birisi haksız bir davranışta bulunduğu zaman onu uyarır mısınız? 10. Biri sizden mantıksız bir istekte bulunduğu zaman hayır demekte zorlanır mısınız? 11. İstemediğiniz bir malı geri çevirebilir misiniz? 12. İstemediğiniz bir yemeği geri çevirebilir misiniz? 13. Sizi ikna etmek için saatlerce uğraşan bir satıcıya hayır diyebilir misiniz? 14. Sırada beklerken birisi önünüze geçtiğinde ona bir şey söyleyebilir misiniz? 15. Bir arkadaşınız sizden yardım istediği zaman ona gerektiğinde hayır diyebilir misiniz? 16. Toplantılarda söz alabilir misiniz? 17. Rakibiniz kendine çok güvendiği için ona karşı koymamanız söz konusu olur mu? 18. Bir konuda ilk adımı daima amirinizin atmasını mı beklersiniz? 19. Kimsenin amiriniz olmak istemediğini düşündüğünüz olur mu? 20. Rahatsız edeceğiniz kaygısıyla birinden yardım istemediğiniz olur mu? 1, 2 ya da 9 ile 16. sorular arasındaki sorulara hayır ya da 3 ile 18 veya 17 ile 20. sorular arasındaki sorulara evet yanıtı verdiyseniz, pasifliğinizi yenmek için epey yol kat etmeniz gerekiyor demektir. Davranışınızı değiştirin. Kendinizi iyi ifade eden davranışları öğrenmek gayet kolaylıkla edeceğiniz bir beceridir. Ancak kendinizi iyi ifade etmek için değerli olduğunuza inanmanız gerekir. Başkalarının size saygılı davranması gerektiğine inanmalısınız. Kendinize değer vermeli ve saygı duymalısınız. İnsanların sizi dinlemelerini ve ciddiye almalarını bekleme hakkına sahipsiniz. Kendinizi suçlu hissetmeden hayır deme hakkına sahipsiniz. İsteklerinizi dile getirme hakkına sahipsiniz. Hatta kendinizi iyi ifade etmeme hakkına sahipsiniz. Kendinizi iyi ifade etmek için başkalarını ezmeniz gerekmez. Herkesin duygu ve düşüncelerini dile getirme hakkı vardır. Bir isteğinizi dile getirdiğinizde karşınızdaki kişinin bu isteğinizi yerine getirmeme hakkı vardır. Size hayır deme hakkı da vardır. Herkes aynı haklara sahiptir. Başkalarına size davranmaları istediğiniz gibi davranın. Sadece kendinize başkalarına davrandığınız gibi davrandığınızdan emin olun. Başkalarının haklarına saygı gösterin ama sakın kendi haklarınıza saygı göstermeyi unutmayın. Bazı kadınlar birilerini incitirim korkusuyla kendilerini iyi ifade etmekten kaçınırlar. Fakat her durumda hiç kimseyi incitmemek olanaksızdır. Bazen hiç kimseyi incitmemek kendinizi incitmek anlamına gelebilir. Sürekli olarak incinmeyi hak ediyor musunuz? Kendimize saygılı davranmazsak başkaları da bize aynı şekilde davranır. Eğer kendinize özen göstermezseniz hiç kimsenin yararına dokunmaz. Karşınızdaki insanı duygularını incitirim kaygısıyla eleştirmekten çekindiğiniz zaman o insana bir anlamda hakaret ediyorsunuz demektir. Onun kendisini savunmaktan aciz olduğunu ya da eleştiri kabul edemeyecek kadar zayıf bir insan olduğunu varsayıyorsunuzdur. Eğer karşınızdaki insana bir davranışından hoşnut olmadığınızı söylemezseniz ona değişmesi için bir fırsat vermemiş olursunuz. Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki insanlarla paylaşmamak, bencilce davranmak ve onların duygularına önem vermemektir. Bazı kadınlar kendilerini iyi ifade etmekten kaçınırlar. Çünkü hiç kimsenin kendilerini öfkelenmesini istemezler. Bu da olanaksız olan bir başka hedeftir. İnsanlar isteklerini gerçekleştiremediğimiz zaman bize öfkelenirler. Peki ya istekleri kendileri ya da size zarar dokunacak bir istekse? Eğer siz haklıysanız kendi düşüncenizi savunmamakla sorumsuz bir davranış sergilemiş olursunuz. Saygı duyduğunuz birinin size öfkelenmesi elbette hoş bir şey değildir. Ama bazen bu insanın fikrine boyun eğmemek göstereceğiniz en zarif tepki olacaktır. Kendinizi her zaman çok iyi ifade etmeniz gerekmeyebilir. Ancak her istediğinizde kendinizi iyi ifade edebilmelisiniz. Nasıl davranmanız gerektiğinde kendinize karar vermelisiniz. Herhangi bir durumda kendinizi iyi ifade etme konusunda kendinizden emin değilseniz kendinize şu soruları sorun. 1. Benim hedeflediğim nedir? 2. Bu durumun benim için önemi nedir? 3. Bu tür bir durumla nasıl başa çıkabilirim? 4. Kendimi iyi ifade ederek hedefime ulaşabilir miyim? 5. Kendimi iyi ifade edecek olursam yitirecek bir şeyim var mı? 6. Eğer kendimi ifade etmezsem kendimi nasıl hissedeceğim? 7. Kendimi iyi ifade etmekten beni alıkoyan nedir? Bu sorular düşüncelerinize nitelik kazandıracak, olası herhangi bir kayıp karşısında kendinizi iyi ifade ederek kazancınızın ne olacağını tartmanıza yardımcı olacaktır. Herhangi bir durumda kendinizi iyi ifade etmek istemenize karşın zorlanıyorsunuz. Bir sonraki aşama kendinizi iyi ifade edememenizin nedenlerini araştırmak olmaktır. Sizi engelleyen nedenleri anlamak için kendinize şu soruları sorun. Gerçekte yapmak istediğim nedir? Eğer kendimi iyi ifade edersem neler olacağını düşünüyorum? Böyle bir durumda kendimi nasıl hissederim? Psikoloji dünyası bilişsel terapiyi bizlere öğreten Dr. Arjun Beck'e çok şey borçludur. Bilişsel terapi duygu ve düşüncelerimizin anlamamızı sağlayan çok özel bir yöntemdir. Dr. Beck duygularımızın belli bir duruma karşı değil de bir durum karşısındaki düşüncelerimize gösterdiğimiz bir tepki olduğunu öğretmiştir bizlere. Bir durum hakkındaki görüşlerimize, sorumluluklarımız konusundaki inançlarımıza ve başkalarının tepkileri hakkındaki düşüncelerimize tepki gösteririz. Bilişsel terapinin temeli, olumsuz duygularımızın altında yatan durum hakkındaki varsayımın aslında hatalı olduğu gerçeğine dayanır. Duygularımızı anlamak için durumdan daha fazlasını anlamaya çalışmamız gerekir. Bu durumu nasıl değerlendirdiğimizi anlamamız koşuldur. Duygularımızın altında yatan varsayımlarımızdır. Bu varsayımlarımızı değerlendirip düzelterek duygu ve düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Bazen inançlarımız çok geneldir. Örneğin, kimseyi rahatsız etme ya da kimseyi sinirlendirme. Bazen de belli durumlarda belli inançlarımız vardır. Örneğin, ona daha çok iş verirsem bana çok kızacak. Ya da eğer bu konuyu açıklamasını istersem benim dünyanın en aptal insanı olduğumu düşünecek. Varsayımlarınıza körü körüne inanmayın. İnançlarınızı değiştirmeye çalışın. Elinizde bir sayfa kağıt alın ve ikiye katlayın. Sayfanın bir yanına durum hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Diğer yanına da kendi kendinize tartıştığınız ayrıntıları yazın. Ve tahmin ettiğiniz tepkileri sorgulayın. Bu çalışmayı yazarak yapmanız önemlidir. Size bir mesafe sağlayacaktır. Sizlere örnek vermek amacıyla bir önceki paragrafta söz ettiğim varsayımları nasıl çürüteceğinizi göstereceğim. Kimseyi rahatsız etme. Kimseyi rahatsız etmemenin bedelini hep ben mi ödeyeceğim? Neden rahatsız olan hep ben olayım? Ben de insanım. Kimseyi sinirlendirme. Başkalarının duygularını ben kontrol edemem. Bazı insanlar ortada hiçbir neden yokken de sinirlenirler. Bana sinirlenirse bu onun sorunu. Ona daha çok iş verirsem bana çok kızacak. Belki de benim düşündüğümden daha mantıklı davranıp beni şaşırtabilir. Mantıklı davranmayıp öfkelense bile bu dünyanın sonunun geldiği anlamına gelmez. Eğer bu konuyu açıklamasını istersen benim dünyanın en aptal insanı olduğumu düşünecek. Bu konuyu açıklamasını istediğim için akıllı olduğumu da düşünebilir. Hatta yapmamdansa soru sormamı yeğleyecektir. Benim aptal olduğumu düşünse ne olur sanki? Eğer açıklama yapmasını istemez ve her şeyi yalan yanlış yaparsam zaten pek akıllı olduğumu düşünmeyecek. Kendinizi iyi ifade etme konusunda korktuğunuz zaman duygularınızı anlamaya ve varsayımlarınızı sorgulamaya çalışın. Korku, bir tehlike karşısında gösterdiğimiz mantıklı bir tepkidir. Ama acaba gerçekten de tehlikeyle karşı karşıya mısınız? Evet yanıtı vermeden önce durumu iyice değerlendirin. Durumunuzu gerçekçi bir şekilde değerlendirdikten sonra korkunuzun genellikle hiç de mantıklı olmadığını anlayacak ve çok şaşıracaksınız. İnsanların kendilerini iyi ifade etme konusunda isteksiz davranmalarının en yaygın nedeni karşındaki kişinin kendilerine öfkeleneceğinden korkmalarıdır. Karşınızdaki kişinin öfkeleneceğinden kaygılandığınız zaman Öfkelenirse ne olacağını kendinize sorun. Vereceğiniz yanıt genellikle pek korkunç bir şey olmayacaktır. Hata yaparsam beni öldürecek mi? Amiriniz son bir yıl içinde kaç çalışanını öldürdü? Birisi size öfkelendiği zaman acı çekebilirsiniz. Ama sizi öldürmesi olanak dışıdır. Duygu ve düşünceler kişinin gelişmesine çok önemli etkenlerdir. Bir duygu ya da düşüncenizi değiştirdiğiniz zaman hemen bir yenisi devreye girecektir. Hangisinin önce olduğunun önemi yoktur. İnançlarınızı sorgulayın kendinize. Benim varsayımlarımı kanıtlayacak herhangi bir ipucu var mı? Sorusunu sorun. Başınıza gelebilecek en kötü şey nedir? Daha sonra da en kötü şeyin gerçekten de kötü olup olmadığını anlamaya çalışın. Kendinizi kendinize karşı iyi ifade edin. Gerekli önlemleri alma konusunda kendinizi ikna edin. Kendinize mükemmele ulaşmak gibi bir hedef belirlemeyin. Adımlarınızı yavaş ve küçük atın ve başarısız olabileceğinizi kabullenin. Başarısızlıklarınızın sizi hareketsiz bırakmasına izin vermeyin. Kendinizi iyi ifade etmeye karar verdikten sonra ne yapacaksınız? Belli durumlarda kendinizi iyi ifade ettiğinizi gözünüzde canlandırın. Bunu nasıl başaracağınızdan emin değilseniz saygı duyduğunuz birinin yardımını isteyin ya da onun davranışlarını izleyin. Söyleyeceklerinizi önceden tasarlayın. Söyleyeceklerinizin provasını yapın. Bir arkadaşınızın sizi prova yaparken izlemesini sağlayın. Önce durumunuza benzer bir durumla çalışmaya başlayın ama bunların başlangıçta kolay şeyler olmasına çalışın. Başardıkça daha güç durumlar üzerinde çalışın. Kendinizi pasif bir insan olarak görmeyin. Kendinizi iyi ifade edebildikçe daha çok sevmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Kendini iyi ifade etmenin çalışarak edinilecek bir beceri olduğunu unutmayın. Bu konuda yazılmış kitapları edinin. Aşağıdaki tabloda kendinizi iyi ifade edebilmeyi öğreneceğiniz aşamaları 10 adımda değişim adı altında özetledim. Davranışlarınızı değiştirmek için bu tabloyu kullanabilirsiniz. Kendinize karşı sabırlı olun ve aşamaları eksiksiz tamamlamaya çalışın. Kendinizi iyi ifade etmeye ayırdığınız zaman ve enerji gerçekten de değecektir. 10 adımda değişim. 1. aşama. Davranışınızı gözleyin ve kaydedin. 1. Kendinizi iyi ifade etmeniz için elinize kaç kez fırsat geçti? 2. İsteklerinizi kaç kez dile getirdiniz? 3. Gerçekten söylemek istediğinizi kaç kez dile getirdiniz? 4. Kaç kez kendinizi daha iyi ifade edebilmeyi istediniz? 2. aşama. Kendinize bir kalıp oluşturun. 1. En çok hangi durumlarda kendinizi iyi ifade edebiliyorsunuz? 2. En çok hangi durumlarda pasif davranıyorsunuz? 3. En çok kimin yanında kendinizi iyi ifade edebiliyorsunuz? 4. En çok kimin yanında pasif davranıyorsunuz? 5. Kendinizi daha iyi ifade edebilmeyi istediğiniz durumların bir listesini yapın ve bu durumları en kolaydan en zora doğru sıralayın. 3. aşama. Kendinize kendini iyi ifade edebilen bir kişiyi model olarak seçin. 1. Onun tarzında en çok hoşunuza giden ne? 2. Onun davranışı sizinkinden hangi açıdan farklı? 3. Onu etkin bir insan yapan özelliği nedir? 4. Ona belli durumlarda kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak şeylerin neler olduğunu sorun. 5. Gerçek bir insanı taklit etmek istediyseniz bir TV filmi ya da roman karakteri inceleyin. 4. aşama. Kendinize kendinizi daha iyi ifade edebilmeyi istediğiniz bir durum seçin. 1. O durumdaki tepkinizi kaydedin. A. Nasıl davrandınız? B. Neler hissettiniz? C. Durum sırasında kafanızdan neler geçiyordu? D. Sonuçta ne oldu? 2. Bu durumda daha iyi nasıl başa çıkabilirdiniz? 5. aşama. Gözünüzde kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir tarz kullanarak o durumla daha etkin bir biçimde başa çıkabildiğinizi canlandırın. 1. Durumu gözünüzde ayrıntılı bir biçimde canlandırın. A. Ne düşünüyorsunuz? B. Ne hissediyorsunuz? C. Ne söyleyeceksiniz? 2. Sonucu gözünüzde canlandırın. 3. Hedefinize ulaştığınızda kendinizi nasıl hissedeceksiniz? 4. Gözünüzde bu durumda alternatif tepkiler canlandırın. Her durumda etkin bir biçimde baş edebilmenin her zaman birden fazla yolu vardır. A. Bu tepkiler hangi açılardan farklı? B. Her birinin yararlı ve zararlı yönleri nedir? C. Gözünüzde kendinizi değişik tepkiler verirken canlandırın. 6. aşama. Bir durumla gözünüzde canlandırdığınız gibi başa çıkmaya çalışın. 1. İşe kolay bir durumla başlayın. 2. Başkalarının size destek vermelerinin mümkün olduğu bir ortam seçin. 7. aşama. Sonucu değerlendirin. 1. Konuyla ilgili olarak mümkünse başkalarının görüşünü alın. 2. Eğer sonuçtan hoşnut kalırsanız, A. işe yarayan noktaları not edin. B. Kendinizi ne kadar iyi hissettiğinize dikkat edin. C. Kendinizi ödüllendirin. 3. Eğer istediğiniz sonucu elde edemediyseniz, A. sonuç ne oldu? B. Karşınızdaki kişi nasıl tepki verdi? C. Nerede hata yaptınız? D. Ne tür bir tepki daha iyi sonuç verirdi? E. Kendinizi kötü hissediyorsanız birilerinden yardım isteyin. F. Gözünüzde farklı bir tepki gösterdiğinizi canlandırın. G. Tekrar deneyin. 8. aşama. Giderek daha zor durumlarda yeni tepkiler vermeye çalışın. 1. Daha başarılı olmak için kolaydan zora gidin. 2. Daha kolay bir durumda başarılı olduktan sonra bir sonraki daha zor duruma geçin. 3. Başarısız olduğunuz zaman sakın moralinizi bozmayın. Hiç kimse her zaman başarılı olamaz. 4. İşiniz hep çok kolay olmayacaktır. Gereksinim duyduğunuzda kendinize moral verin ve denemekten yılmayın. 9. aşama. 7. aşamada yaptığınız gibi her seferinde aldığınız sonucu değerlendirin. 1. Kendinizi iyi ifade etmek konusundaki girişimlerinizin ve aldığınız sonuçların bir listesini yapın. 2. Bu durumların her birini değerlendirmeye zaman ayırın. A. Ne tür davranışınız işe yaradı? B. Ne tür davranışınız işe yaramıyor? C. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? D. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 10. aşama. Sakın yılmayın. 1. Küçük adımlar atın. Sabırsız olmayın ve kısa zamanda çok şey başarmaya çalışın. 2. Her başarılı olduğunuzda kendinizi ödüllendirin. 3. Her başarısız olursanız denemekten kaçındığınız için kendinizi kutlayın ve bir daha deneyin. 4. Davranışlarınızı kaydetmeyi sürün ve kendinizi iyi ifade etme konusunda kazandığınız becerilerinizi izleyin. 12. ayrım sonu, sayfa 146.